Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'a. Mel-Kâri'a. Ve وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 20 Mer 1401 Hicri Kameri, 1015 Rebiyolevver 1444 ve miladi 12 Ekim 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşam yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile Vahdet Haftası üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, batılı düşünürlerin gözünde İslam peygamberi ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamiley.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetle. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameyi düşmanlıklarla mücadele yolunun direnmek olduğunu söyledi. 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı Cumhurbaşkanı Reisi'nin açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Derinişin Filistin'in yegane kurtuluş yolu olduğunu söyledi. Amerika, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni adım attı. Filistinli Direniş Hareketleri Cezayir'de bir araya geldi. Ve Irak'ta siyasi gruplar Cumhurbaşkanlığı için anlaştı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ülkenin bazı noktalarında yaşanan kargaşa eylemlerinden düşmanın, Büyük İran milletinin ilerlemeleri ve başarılı hareketleri karşısındaki atıl ve acemi planından kaynaklandığını belirterek, düşmanlıkla mücadele yürünün direnmek olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberi bu sabah Tahran'da İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde nizamın maslahatını teşhis konsey üyelerine kabul etti. Görüşmede konsey üyelerine hitap eden Ayetullah Hameneyi, nizamı maslahatını teşhis konseyine İran için çok değerli bir konsey olarak nitelendirerek, bu konsey İran İslam Cumhuriyeti nizamında önemli ve değerli bir yere sahiptir ve gelecekte aynı yerde olmaya devam edecektir dedi. İran'daki son olaylara da atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, dağınık olan kargaşalıları İran milletinin büyük ve yenilikçi gelişmelerini önlemek için düşman tarafından acemice hazırlanmış bir plan olarak nitelendirdi. Son olaylarda düşmanın rolü ve müdahalesinin herkes için, hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile açık ve aşikar olduğunu vurgulayan Ayetullah Khamenei, bu meseleler kendiliğinden gelişen bir mesele değildir. Elbette bazı alanlardan yararlanmış olabilirler. Ancak düşmanın kara propagandası, algı operasyonu ve hatta evde bomba yapma yollarını öğretme gibi eylemleri artık herkes için net ve açıktır ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi halk, İslami nizam ve dini değerler yolunda olduğu müddetçe bu düşmanlıklar devam edecek ve bunun tek çaresi direniştir. Ülke yetkilileri de bu tür konuların onları iç ve dış sahadaki asli sorumluluk ve görevlerinden alıkoymamasının özen göstermelidir açıklamasında bulundu. Ayetullah Khamenei şeytanların planları ve belaları karşısında direncimiz bizi durdurmaz, aksine ilerlememizin temelini oluşturur diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında Hüseyin-i Erbain yürüyüşüne milyonlarca gencin katılmasını Büyük İran milletinin dindarlığının bir örneği olduğuna temasla aslında inisiyatif İran milletinin elindeydi ve düşman acemice ve aptalca tepki göstermek ve kargaşa için planlama yapmak zorunda kaldı diye konuştu. İran halkının İslam bayrağını taşıdı ve İslami nizamın yanında olduğu sürece bu düşmanlıkların çeşitli şekillerde devam edeceğini ve tek mücadele yolunun da direnmek olduğunu vurgulayan Ayetullah Khamenei, Yüce Allah'ın kesin zafer vaadine inandıklarını ve mutlaka yardım edeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme girişimlerini eleştirerek, devletler arasındaki ilişkilerin milletler arası ilişkiden farklı olduğunu, bölge halklarının asla Siyonistlerle normalleşmeyi kabul etmediğini vurguladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı bugün başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Reis'i konuşmasında Filistin meselesi ve Kudüs'ü İslam dünyasının birinci meselesi olarak niteleyerek Filistin ve Kudüs'ün kurtuluş yolunun sadece Siyonist rejim karşısında direniş olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı bazı İslam ülkelerinin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme girişimlerini eleştirerek devletler arasındaki ilişkinin milletler arası ilişkiden farklı olduğunu, bölge milletlerinin asla Siyonistlerle normalleşmeyi kabul etmediğini vurguladı. Amerika ve Siyonist rejimin ülkelerin iradesine tefrikayı dayatmak, silah pazarı oluşturmak, ülkelerin menfaatlerini ele geçirmek ve Filistin meselesi ve Kudüs'ü unutturmak peşinde olduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikalılar ve Avrupalıların dünyada insan haklarının en büyük ihlalcileri olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı İran'ın politikasını zulüm, terörizm ve tekfirizmle mücadele etmek olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti. Amerikalılar terörizmle mücadele peşinde olduklarını söylüyorlar. Ancak dünyada Hac Kasım Süleymani, Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis ve bölgedeki mücahit güçlerin terörizmle mücadelede gerçek kahramanlar olduğunu bilmeyen var mıdır? Bunlar IŞİD'i bölgeden temizlediler. Cumhurbaşkanı Reisi, Uluslararası İslam Birlik Konferansı'na dair olarak da bu konferans, İslam dünyasının önde gelen isimlerinin dini değerlerle ilgili ortak bir anlayışa sahip olmasına yol açacaktır, dedi. Müslümanların birçok konuda ortak görüşe sahip olduğunu anlatan Reisi sözlerine şöyle devam etti. Müslümanlar arasındaki ortaklıklar İslam toplumunu güçlendirebilir ve İslam medeniyeti günümüzdeki sözde medeniyetlere meydan okuyabilir. İslam medeniyeti çağdaş insanın yaşam tarzı için model olabilir. Tüm Müslümanlar Müslümanca yaşamak ve hayatlarının her alanında İslam'a göre davranmak istiyorlar. Düşman ise bundan korkuyor. Cumhurbaşkanı Reisi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından emperyalist güçlerin sulta düzenine karşı çıkacak İslam uyanışı önlemek için elinden geleni yaptığını söyledi. İslam Birliği'nin önemine değinen Reisi, bugün birlik İslam dünyası için bir taktik değil, temel bir stratejidir. Günümüzde İslam dünyasının birliği kaçınılmaz bir zorunluluktur ifadesini kullandı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, direniş yoluna İslam Ümmeti Birliği'nin düşmanların elini kesme, Filistin ve Kudüs'ü işgalden kurtarma ve Yüce İslam Peygamberi Risaletinin şan ve büyüklüğünü geri getirmenin yegane yolu olduğunu kaydetti. Nasrullah 36. Uluslararası İslami Birlik Konferansı'na gönderdi ve Hizbullah'ın Merkez Konsey Üyesi Şeyh Nebil Kabuk tarafından Tahran'da okunan mesajında Kudüs'e destek doğrultusunda olmayan herhangi bir birliğin şüpheli olup İslam ile alakası olmadığını vurguladı. Bugün Amerikalıların bölge ve dünyada geri adım attıklarına tanıklık ettiklerine dikkat çeken Nasrullah, bunun son örneklerinden Irak-Afganistan olduğunu, Ukrayna Savaşı bataklığında da saplanmakta olduklarını vurguladı. İran, Venezuela, Rusya ve diğer ülkelerin Amerika tarafından kuşatma altına alınmasına da dikkat çeken Hizbullah Genel Sekreteri, bugün onların hilelerinin kendilerine döndüğünü en kötü ekonomik ve enerji şartlarda bile olduklarını söyledi. Nasrullah, Yemen halkının taleplerini destekleyip Amerika, İsrail ve rejime ve uşaklara karşısında her zamanki gibi İran İslam Cumhuriyeti'ni desteklediklerini vurguladı. Hizbullah Genel Sekreteri bugün direniş cephesinin 2 milyon 500 bin kilometre karelik bir alanda bulunduğunu, direniş ülkelerinin zengin petrol kaynakları ve bilim ve ekonomi kabiliyetlerine sahip olduklarını sözlerine ekledi.
İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran ve Moskova'nın Güney Kafkasya konusunda temel görüş ayrılıkları olmadığını söyledi. İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Velayeti Sputnik'e verdiği demeçte İran ve Rusya ilişkilerini değerlendirdi. İran ile Rusya arasındaki iyi ve stratejik ilişkileri vurgu yapan Velayeti, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi ve stratejik düzeyde olduğunu ve gün geçtikçe geliştiğini ifade etti. Velayeti, günümüz dünyası bazılarının her zaman arzu ettiği tamamen uluslararası statüye değil, bölgesel işbirliğine dayanmaktadır, dedi. Velayeti, bir ülkenin sınırlarına başka bir ülke tarafından yapılacak herhangi bir saldırı, gerilime ve savaşa yol açmakta ve bu konu Amerika ve Siyonist rejim gibi sürekli kaos yaratmaya çalışan bazı tarafların varlığına yol açmaktadır, ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberinin uluslararası işlerden sorumlu danışmanı Velayeti, Şanghay İşbirliği çerçevesi işbirliğinin değerli ve stratejik bir adım olduğunu belirtti. Velayeti ayrıca NATO'nun dünyada atılan her kurşunu rasat ederek böylece Amerika'nın isteğine göre ve uluslararası normların aksine konuya müdahale etmeye çalıştığını da ifade etti.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi bugün Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlık alanındaki başarılı deneyimlerini bölge ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Doğu Akdeniz Sağlık Bakanları toplantısına katılmak üzere Kahire'ye giden İran Sağlık Bakanı Aynullahi, bu toplantının sağlık diplomasisini güçlendirmek ve Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz bölgesine üye 22 ülke arasında sağlık alanında karar verme ve politika düzenleme için uygun fırsat olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı, İran'ın hastalıklarla mücadele alanındaki başarılı deneyimlerini ve sağlık alanındaki ilerlemelerini Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz ofisine üye ülkelerine iletmeyi hazır olduğunu kaydetti.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Washington'daki Büyükelçiliğine ait bir makam aracına ateş açıldığı duyuruldu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada 10 Ekim'i 11'ine bağlayan gece Amerika'nın başkenti Washington'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'nin bir makam aracına ateş açılmıştır. Diplomatik temsilciliğimiz bununla ilgili olarak Amerika'nın ilgili kurumlarını bilgilendirmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını da iletmiştir, denildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. toplantısına başkanlık etmek ve Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. zirvesine katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. toplantısına riyaset etmek ve Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının 6. zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanı uçağı tur ile Astana'ya gitti. Erdoğan Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. toplantısına katıldı. Erdoğan, 13 Ekim'de Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.
Türkiye'de 4 ve 5 Ekim tarihlerinde 24 saatte 5 polisin intihar ettiği haberinin basına düşmesinin ardından İstanbul'da bir polis daha intihar etti. İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki hükümet konağında görevli polis memuru Enver Gökdemir, nöbet kulübesinde beylik silahıyla intihar etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Gökdemir'in 3 ay önce memur olduğu öğrenildi. İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan hükümet konağında görevli polis memuru Enver Gökdemir intihar etti. Bina girişindeki nöbet kulübesinde beylik silahıyla kendini vuran polis memuru Gökdemir'i kanlar içerisinde bulan arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurunu hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Gökdemir'in yaklaşık 3 ay önce memur olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılında resmi verilerde 109 polisin intihar ettiği belirtiliyor. İntihar edenlerden geriye kalan mektuplarda askeri sistemdeki adaletsizlikler, ekonomik sorunlar, amirlerin zorlamaları, izin almada yaşanan zorluklar üzerlerinde büyük baskı oluşturan nedenler olarak belirtilmiştir. İntiharlar nedeniyle eleştiriye maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, intiharların çalışma sorunlarından değil, kişisel, geçim sorunu ve ailevi meselelerin intiharlara sebep olduğunu savundu.
Amerika Birleşik Devletleri 2023 Ulusal Sanma Yetkilendirme Yasa tasarısının Senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Amerikan Senatosu 2023 savunma bütçesine içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısının son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 9'a yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre New Jersey Senatosu Demokrat Menendez ile Maryland Senatosu Van Hollen'in sunduğu ve Türkiye'nin Amerika'dan F-16 alımı koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için Amerikan Başkanı Joe Biden'in masasına gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi'ne eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor.
Suriyeli kaynaklar Halep'in kuzeyinde birkaç bölgede Türkiye destekli terörist gruplar arasında şiddetli çatışma yaşandığını bildirdi. El Meyadin televizyon kanalının bildirdiğine göre Türkiye destekli terörist gruplar bir kez daha birbirine düştüler. Halep'in Elbab, Afrin ve bazı noktalarında şiddetli çatışmaların yaşandığı ifade edilen haberde Tahrir-i Şam isimli terörist grubun Afrin'de El Feylak Salis isimli diğer bir terörist grupla çatışmaya girdiği bildirildi. Çatışmalar sonucu tarafların kayıp verdiği belirtiliyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, başkanlığındaki heyet Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenecek Filistin Ulusal Diyalog Görüşmelerine katılmak amacıyla Cezayir'e gitti. Filistin'de iç uzlaşma ve ulusal birlik sağlanması için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune'un çağrısıyla düzenlenecek diyalog görüşmelerinden başlatılması için son aşamaya gelindi. İslami Cihat Hareketi'nin siyasi birim üyesi Enver Ebu Taha, hareketin ileri gelenlerinden bir heyetin Cezayir Cumhurbaşkanı davetiyle Cezayir'e ulaştığını açıklamıştı. Ebu Taha yaptığı açıklamada İslami Cihat'ın Filistin'de safların birleşilmesi, vatan için çalışan tüm kesimler arasında siyasi uzlaşma sağlanması ve Filistin'in ulusal projesinin belirlenmesi için yapılan tüm çağrılara olumlu yaklaştığını dile getirmişti.
Irak'ta siyasi gruplar Abdüllatif Reşid'in Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Irak'ta Ekim ayında parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden sonra siyasi şartlar gerildi. Bir sene üzerinden geçmesine rağmen hala başbakan ve cumhurbaşkanı seçilmiş değil. Iraklı yerel kaynaklar Devlet İdaresi İttifakı, Kürdistan Demokrat Partisi ve Yurtsever Birliği arasındaki müzakerelerin ardından Abdüllatif Reşid'in Cumhurbaşkanlığı için aday gösterilmesi üzerinde mütabakat sağlandığını duyurdu. Irak Meclisi'nin yeni Cumhurbaşkanı seçmek üzere 13 Ekim'de toplanacağı bildiriliyor. Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi yaptığı açıklamada Perşembe günü düzenlenecek meclis oturumunda Cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktır dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik gerçekleştirilen sabotajın bir uluslararası terör eylemi olduğunu belirtti. Putin, söz konusu boru hatlarına yönelik saldırının kritik dönemdeki her altyapı tesisine yönelik bir saldırı gerçekleştirilebileceğine dair tehlikeli bir emsal oluşturduğunu kaydetti. Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta yaptığı açıklamada, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine iletmesi için tasarlanan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları uluslararası terör eylemi olarak tanımladı.
Avrupa Birliği üye ülkeleri enerji krizine karşı neler yapılabileceği, doğal gaza tavan fiyat getirilmesi, kışa hazırlık gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Anadolu Ajansı'na göre Avrupa Birliği dönem başkanı Çekya'nın ev sahipliğinde üye 27 ülkenin enerji bakanları Prag'da bir toplantıda buluştu. Toplantı girişinde açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Avrupa Birliği liderlerinin geçen hafta yüksek enerji fiyatlarının ana gündem olduğu bir zirve gerçekleştirdiğini, bugün konuyu bakanlar düzeyinde ele alacaklarını belirtti.
Ve OPEC Plus üyelerinin geçen hafta petrol üretimini azaltma kararı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in Suudi Arabistan'la ilişkileri yeniden gözden geçirdiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun günlük petrol üretimini Kasım'dan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri gözden geçireceğini açıkladı. Biden'in açıklamasına Riyad'dan da yanıt gecikmedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz işgal topraklarında Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretle ilgili. İslam düşmanlığı projesinin devamında bu kez işgal topraklarında bazı Siyonist yerleşimciler Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdiler. El Halil İslami Vakıflar Dairesi Müdürü Nizal Caberi bu bağlamda yaptığı açıklamada bir grup Siyonist yerleşimcinin Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesi yakınlarındaki Kaytun Camii'nde Kur'an-ı Kerim'in birkaç nüshasını ateşe verdiğini duyurdu. İslam ile mücadele veya İslam düşmanlığı bazı batılı ülkelerde ve işgal topraklarında çeşitli şekillerde takip ediliyor. Aslında İslamofobi, batının öz İslam ile mücadele için kesin politikalarından biridir. Bu politikayı hayata geçirmek için düşmanlar çeşitli senaryoları hazırlayıp uygulamaktalar. Müslümanları terör eylemleriyle suçlamak veya Yüce İslam dinini şiddeti desteklemekle itham etmek, İslam dini ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde hakaret içerikli karikatürler ve yazılar yayınlamak, Kur'an-ı Kerim ve İslami değerleri ve kutsallarına hakaret, İslam karşıtı söylemlerin tebliğ ve terviği, görünüşte İslamcı radikal grupları donatmak, medya makinesini İslam ve Müslümanlara karşı yoğun şekilde kullanmak, batılı ülkeler ve de işgal topraklarında İslam düşmanlığı için sık sık kullanılan yöntemlerdendir. Genç kuşağı İslam'dan uzaklaştırmak ve İslam kutsal ve değerlerini kutsallıktan yoksun bırakmak da düşmanların İslam ile mücadele için başvurdukları diğer eylemlerden sayılıyor. İşgal topraklarında da İslam düşmanlığı artan bir şekilde sürmekte ve İsrail rejimi yetkilileri ve Siyonist yerleşimciler İslam ile mücadele konusunda hiçbir kısıtlama ve engelle karşı karşıya değiller. Başka bir ifadeyle çeşitli uluslararası belgelere göre mezhepler ve mensuplarına saygı uluslararası hukukun sabit ilkelerinden olurken Siyonistler hiçbir endişe duymadan Yüce İslam dinine, Müslümanlara ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyorlar.
Filistin İslam-ı Cihat Hareketi'nin önde gelen liderlerinden Hızır Adnan, Siyonistlerin Kur'an-ı Kerim'e hakareti ve birkaç nüshasını ateşe vermesine gösterdiği tepkide bu cinayetin en yüce dinler ve semavi görevlere hedef aldığını belirterek batılı ülkeleri sessiz kaldıkları için kınadı. Kur'an-ı Kerim'e hakaret, Beytülmukaddes ve diğer işgal kentleri ve bölgelerine Yahudileştirme politikası çerçevesinde Siyonistlerin Filistinlere karşı cinayetlerinin de devamında gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesi, işgal rejiminin politikalarına ırkçılık politikasının hakim olduğunu gösteriyor. Hamas sözcüsü Abdülatif Kano bu bağlamda yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermeyi, Siyonistler tarafından eşine rastlanmayan bir cinayet ve saldırganlık olarak nitelerken, buna karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti. Kano, Siyonist düşman ve işgalci yerleşimcilerin dinler arası savaş peşinde olduklarından İslam'ı hedef aldıklarını söyledi. Ama daha önemli olan konu, bazı İslam ülkelerinden Kur'an-ı Kerim'e işgal topraklarına hakaret yapılırken, Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirme ve güçlendirme çabalarıdır. Normalleşme ise İslam düşmanlığı projesinin de bir parçası olabilir. Çünkü Yüce İslam dinine hakaret için zemin sağlamaktadır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Borel'in Avrupa Birliği'nin Rusya'nın ucuz enerjisine ihtiyacını itiraf etmesi konusunda. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde enerji krizi ve önümüzdeki soğuktan endişeler derinleşerek devam ederken, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupa'nın refahının Rusya'nın ucuz enerjisine bağlı olduğunu ve gelinen aşamada Avrupalı ülkelerin Avrupa içinde enerji kaynakları peşinde olmaları gerektiğini ifade etti. Rusya ve Ukrayna savaşının devam etmesi ve ardından Avrupa'nın savaşta Ukrayna'ya yardımları ve müdahaleleri ve Rusya karşı enerji sektörüne yönelik yaptırımları Avrupalı ülkeler için ciddi sorunları olmuştur. Ters tepen bu durum sonucu Avrupa'da enerji fiyatları kat kat artmıştır. Öyle ki Avrupa sokakları ve caddelerinde insanlar enerji fiyatlarındaki artışı protesto ediyorlar. Bu şartlar sonucu birçok Avrupa ülkesinde ekonomiler daralmış, birçok fabrika ve işletme iflas etmiş ve işsizlik oranı artmıştır. Yıllık enflasyon rakamlarına göre Avro bölgesinde enflasyon iki hanelik olmuştur ve gıda malzemeleri fiyatları da %40'dan fazla oranında artmıştır. Bu şartlar yüzünden gelinen aşamada Borrell gibi üst düzey Avrupa yetkilileri Rusya'nın ucuz enerjisine ve bu ülkenin Avrupa ekonomisindeki rolünü itiraf etmelerine yol açmıştır. Öte yandan bazı Avrupa ülkeleri Rusya petrol ve doğalgaz sektörüne yönelik yapılan yaptırım politikasının durdurulmasını istedi. Bu bağlamda Yunanistan Başbakanı Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının ters tepti ve Avrupalı ülkelerin ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Avrupa ülkelerinin Amerika izinde gidip Ukrayna krizinde Washington ile aynı telden çalmasının ardından Rusya'nın bu ülkelere doğalgaz akışı azaltılmış veya kesilmiştir. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın güçlü ülkelerin ekonomisi bile bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiştir. Geçen iki senede koronavirüs salgını yüzünden ülkelerin ekonomik durumu kötüleştiği ve büyüme oranı azaldığı ve de enflasyon ve işsizlik rakamlarının arttığı bir sırada Rusya ve Ukrayna savaşının başlaması işi daha da kötüleştirdi. Avrupalı ülkeler ve Amerika yaptırım politikalarıyla Rusya'yı Ukrayna savaşında yenebileceklerini düşünürken gelinen aşamada kendileri derin bir kriz içine sürüklenmiştir.
Bilindiği gibi Avrupalı ülkeler Rusya ile Ukrayna savaşı konusunda Washington'un politikalarına uymaktan başka bir çareleri yok. Aslında Ukrayna'daki savaş Amerika ve Rusya arasında bir enerji savaşıdır ki Avrupa sahasında yaşanmakta. Amerika petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olduğu için bu savaştan zarar görmediği gibi petrol ve doğalgaz ihracatından elde ettiği gelirlerin artmasıyla yüklü miktarda para kazanırken Rusya da Çin gibi Asya pazarında yeni müşteriler bulmakta. Batı'nın yaptırımlarından kaynaklanan zararların büyük kısmını telafi etmiştir. Ayrıca dünya piyasasında petrol ve doğalgaz fiyatlarının artmasıyla Rusya'nın gelirleri de artmıştır. Nitekim Rusya gümrük yetkililerinden Vladimir Ivin, Rusya'nın petrol ve doğalgaz ihracatından gelirinin 1,5 kat arttığını söyledi. Avrupa'nın Rus doğalgazına bağımlılığı ve bu ülke tarafından Avrupa'ya doğalgaz ihracatının en düşük seviyeye indirilmesi, bu ülkelerde yakıt fiyatının kayda değer ölçüde artmasına da yol açmıştır. Önümüzdeki kış aylarında doğalgaz tedariki ve depolanması Avrupalı yetkililer için ciddi bir endişe haline gelmiştir. Öyle ki İsveç Başbakanı bu ülkenin enerji sektöründe savaş ekonomisi gibi şartlara varıldı çünkü İsveç'te elektrik ve doğalgaz fiyatının rekor seviyesinde arttığını vurguladı. Diğer Avrupalı ülkelerde de enerji fiyatlarındaki artış toplumdaki tansiyonu yükseltmiştir ve Avrupalı yetkilinin toplumsal itirazların başlayabileceği konusunda da kaygılanarak bu konu hakkında uyarıda bulunmuşlardır. Buna rağmen Avrupalı ülkeler kendi doğalgaz kaynaklarını diğer ülkelerden tedarik etmeye çalışmaktadır. Ayrıca petrol ve taş kömürü ile çalışan eski santralleri yeniden çalıştırmayı da gündeme almışlardır. Ancak bu girişimler şimdiye kadar başarılı olamamıştır. Bu durum Avrupa ekonomisini hatta Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya ekonomisi bile kriz eşiğine getirmişti. Fransa, İspanya gibi diğer Avrupalı ülkelere de enflasyon son senelerin zirvesine ulaşmış durumdadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Şu sıralarda çok kutlu ve değerli günleri idrak ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu veladet yıl dönümü ve ayrıca İmam Cafer Sadık aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü ve aynı zamanda yine de Vahdet Haftası'nı ve bu hafta içerisinde bulunmaktayız. Şimdi bu günlerin fazileti ve önemiyle ilgili İslam dünyasında hem vahdet meselesi hem de Peygamber Efendimiz'in doğum gününün fazileti ve önemiyle ilgili bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasın. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim şimdi bildiğiniz gibi Vahdet Haftası'nı idrak etmekteyiz ve bu mesele ve bu gündem günümüz dünyasında Müslümanların ihtiyaç duyduğu önemli konulardan biridir. Şia ile Ehl-i Sünnet Müslümanlar arasında bu vahdetin ve birlikteliğin sağlanması küresel istikbara karşı ne kadar önemli olduğu konusu her yıl vurgulanıyor. Vahdet Haftası'nın günümüz dünyasındaki önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu vahdet ve birliktelik şimdiki günümüz şartlarda ne kadar gerekli bir şeydi sizce?
Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veladetin yıl dönümü Hazreti Cafer Sadık sallallahu aleyhi de aynı öyle. Onun veladetin yıl dönümü bütün Müslümanlara tebrik diyorum. Allah'tan istiyorum ki Allah-u Teala bunların hatırı için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için ve Hazreti Emun Sadık sallallahu aleyhi için Müslümanların arasında inşallah birlik, vahdet, beraberlik inşallah berkarar etsin inşallah. Ve bütün Müslümanlar bu birliği nazarda alsınlar ve birlik, beraberlik kendileri aralarında inşallah düzelsinler. Bu Vahdet Haftası ve elbette tabi bu mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İmam Sadık aleyhisselamın yıl dönümü, yani mübarek veladet yıl dönümü tabi bunlar çok mübarek ve çok da bereketli ve çok da faziletlidirler. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veladetin yıl dönümü ki Allah-u Teala Peygamber'e buyurmuş ki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ bu rahmetin lil aleminin veladetin yıl dönümüdür. Tabi çok faziletlidir. Tabi çok o şeydir yani çok önemlidir. Ve bütün Müslümanlar gerek bu Peygamber'in veladeti ve Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın veladeti gerek çok önem versinler. Elbette ben bunu da diyeyim ki bu inkılaptan önce maalesef böyle bir fırsat yoktu Müslümanlara. Çünkü Müslümanların devletleri maalesef böyle aslında İslam'ın fikrinde değilmişler. Şimdi de aynı İslam Cumhuriyeti'nden başka diğer devletler aslında İslam'ın fikrinde değiller maalesef. Ama Müslümanlar için mesela takriben 2 milyara yakın Müslüman vardır dünyada. Bunlara çok büyük bir fırsattır ki inkılaptan sonra öyle bir fırsat meydana geldi ki İslam Cumhuriyeti ilan etti. Hazreti İmam Hümeyni tarafından ve diğer alimler tarafından ilan edildi ki bir hafta vahdet haftası şey edelim. Çünkü bazı Müslümanlar buyururlar ki Peygamber'in veladeti Rabi'ül Evvel'in 12.sindedir. Bazıları da 17.sindedir. Zararı yoktur. Herkes kendi görüşüne göre şey etsin. Ama bir hafta yani vahdet haftası gerek bunu yani meydana getirelim ki bütün Müslümanlar kamilen o şeyin üzerinden vahdeti korusunlar. Yani o hafta içinde. Şimdi mesela diyorlar Şia böyledir, Sünni böyledir falandı. Bunlar hepsi düşmanlar çıkarmışlar ve düşmanlar şimdi de aynı öyle devam ediyorlar o düşmanlığı. Daha çoğaltıyorlar Müslümanların arasında ama Müslümanlar gerek buna bakmasınlar. Düşmanların sözlerine bakmasınlar. Bütün Müslümanlar Müslümandır. O zaman vahdet lazımdır onların arasında. İmam Hümeyni Rızvanullah Teala buyurdu ki ey Müslümanlar siz 2 milyara yakın Müslümansınız. Varsınız dünyada mesela bu kadar. Niye bu 2 milyar Müslüman 5 milyon Yahudi ve İsrail'in karşısında böyle zelil abdal olmuş? Niye öylemiş? Niye öyledir? Çünkü Müslümanların arasında o lazım birlik, beraberlik, vahdet yoktur. Siz vahdet edin kendilerinden ve siz vahdete önem verin. Birlik, beraberlik olsun sizin aranızda da. Hiç düşmanlar mesela sizin karşınızda bir şey diyemez. Bu fırsat geldi meydana inkılaptan sonra. Bu vahdet haftası hakikaten çok büyük bir hediyedir. İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı tarafından bütün Müslümanlara. Öyleyse Müslümanlar gerek bunun kadrini bilsinler. Elbette her sene bu vahdet haftası şey olur, yani teşkil olur Tahran'da. Müslümanların alimleri ve bilgileri gelirler ve otururlar, konuşurlar. Mümtaha ben bunu diyeyim ki biraz eğer mesela o kadar önem vermesene biraz neticesiz kalıyor. Vakti ki mesela şeye, memleketlerine döndüler. Yine de aynı bu meseleyi matrah etsinler bütün Müslümanların arasında. Yani farz edelim Türkiye'li olanlar ki gelmişler ve şirket etmişler, katılmışlar bu vahdet haftasına. Oraya dönenden millete söylesinler. Ve o mesela meclisin içinde neler söylemişler hocalar, alimler. Orada matrah etsinler Türkiye'de. Onlar için başka ülkelerden gelmişler. Ülkelerine döndükten sonra orada matrah etsinler, orada söylesinler. Vahdeti anlatsınlar millete, Müslümanlara. Peki bu meclislerin neticesiz kalmasın. Netice versin inşallah. Allah tevfik versin inşallah bütün Müslümanlara ki bu birlik ve beraberlik kadrini bilsinler ve kendi aralarında birlik beraberlik olsunlar ve inşallah bütün Müslümanlar bir olsunlar ve düşmanlar daha musallat olmasın inşallah Müslümanlara.
Amin.
Tesallut düşman eğer mesela neuzu billah musallat oldular mesela Müslümanların üzerine, o zaman Müslümanların hali ne olacak?
Evet.
Öyleyse Müslümanlar bu birlik beraberlikle gerek düşmanların karşısına dursunlar ve böyle düşmanı def etsinler ve daha düşman hiçbir şey yapamaz inşallah Müslümanların aleyhine.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili dinlemiş oldunuz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de 4 muhalif vatandaşın ölüm cezasına çarptırılması, Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu Joseph Borrell'in bu birliğin eskiden beri Rusya'nın ucuz enerjisine ve Çin'in piyasalarına bağlı olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Rusya'nın Washington Büyükelçisi'nin Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na katıldığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikan askeri teçhizatının Kiev'e gönderilmesine atıfta bulunan Rusya'nın Washington Büyükelçisi, Washington'u Ukrayna Savaşı'na katılanlardan biri olarak nitelendirdi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov yaptığı yazılı açıklamada şunları duyurdu. Amerikan Başkanı'nın Kiev'i desteklemek için Ukrayna'ya askeri teçhizat göndermesine ilişkin açıklamaları aslında Washington'un Ukrayna Savaşı'na açıkça katıldığını göstergesidir. Antonov açıklamasını şöyle sürdürdü. Ukrayna ile askeri istihbarat ve eğitim işbirliği, Rusya ile Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO arasındaki çatışma riskini daha da tırmandırmanın ve artırmanın bir yoludur. Amerika'dan ve müttefiklerinden yaklaştıkları kırmızı çizgileri geçmemelerini istiyoruz. Amerikan Başkanı Joe Biden, pazartesi günü Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'un Kiev'e modern hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere askeri yardım sağlamaya devam edeceğine dair güvence vermişti.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Lübnan Enerji Bakanı Velid Feyyaz'ın gazetecilere verdiği demeçte yakın bir gelecekte Lübnan'ın kara sularında gaz arama çalışmalarına başlanacağını duyurması, Bahreynilerin halife rejiminin sahte seçimlerini protesto etmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı'nın İran ve Ermenistan Parlamentoları Dostluk Grubu ile görüşmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı İran ile Ermenistan'ın para birimleriyle iki ülke arasında ticaret ve bankacılık alanında işbirliği yapmanın mümkün olduğunu belirtti. İran İslami Şura Meclisi Ekonomi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Bur İbrahim'i Tahran'da İran ve Ermenistan Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı George Papuyan ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin kolaylaştırmasında parlamenter diplomasinin rolünün önemine dikkat çekerek iki ülke parlamentolar arasında iyi ve yapıcı teamüller olduğunu belirtti. Bur İbrahim ayrıca İran ve Ermenistan yetkililer arasında bankacılık, finansal ve taşımacılık alanındaki meseleler ve mevcut anlaşmaların uygulanması zaruretine değinerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan'ın üye olduğu Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun kurulması konusunu ciddi bir şekilde takip etmektedir. İki ülke arasındaki mevcut ekonomik kapasitelere değinen George Papuyan, Tahran ile Erivan arasındaki ticari işbirliğinin geliştirmesi ve genişletilmesine vurgu yaparak iki ülke arasındaki ekonomi ve ticari ilişkilerin seviyesini geliştirmek için birçok kapasite söz konusudur diye kaydetti.
Hemşire gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale'nin açıklamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, El Meyadin kanalına verdiği röportajda, Batı Şeria'da işgalcilere karşı gerçek ve ciddi bir kıyam ve intifada yaşanıyor dedi. Nahale açıklamasını şöyle sürdürdü. Bugün Batı Şeria'ya dağılmış gruplar halindeki Filistinli gençlerin mücadeleleri direnişin birlik ve beraberliğini göstermektedir. Filistin İslami Cihat Hareketi ile El-Aksa Tuvayları arasında sınırsız bir işbirliğine şahit oluyoruz. Özgürlük Tüneli operasyonuyla başlayan bu işbirliği Batı Şeria'daki direnişe geniş ufuklar açtı. Batı Şeria'da yaşananlar Siyonist projeye karşı kıyamın bir parçasıdır. Ve bu intifadayı genişletmek için elimizden gelen her şeyi kullanıyoruz. Bugün Batı Şeria'da şahit olduğumuz şey silahlı bir intifadadır ve bunun gelişmesine yardım etmemiz gerekmektedir. İslami Cihat Hareketi'ndeki kardeşlerimiz Batı Şeria'daki direnişin 1948 işgal bölgelerine de yayılması ve uzanması için kapasitesini ve gücünü geliştiriyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku.
Batılı düşünürlerin gözünde İslam peygamberi.
Fransız büyük filozof ve düşünür Walter şöyle diyor: Muhammed kuşkusuz büyük bir insandı ve fazıllığı ve erdemiyle de büyük insanları yetiştirdi. Muhammed akılcı bir yasama adamı, güçlü bir fatih, adil bir hükümdar ve takvalı bir peygamberdi ve yeryüzünde en büyük devrimi gerçekleştirdi.
Son ilahi peygamber Hazreti Muhammed-i Mustafa risaletine ve tevhide çağrısına yaşadığı çağda toplum derin cahillik içinde bulunduğu bir sırada başladı. Rahmet ve kardeşlik, sevgi ve dürüstlükten söz etti. O dönemin toplumu en ağır öfke, bağnazlık, kin ve şiddet karanlığına saplanmıştı. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 26. hutbesinde cahiliye toplumunu şöyle anlatıyor. Ey Araplar! Sizler hayatın en berbat konağında ve menzilinde yaşıyordunuz. İnsan gibi yaşamınız yoktu. Sokan yılanlarda bir arada yaşıyor, kokmuş suları içiyor, berbat yiyeceklerden besleniyordunuz. Birbirinizi öldürüyor, insani bağlarınızı koparıyordunuz. Sizler putlara tapıyor, günah ve kötülük varlığınızla bütünleşmişti.
Ve İslam peygamberi böyle bir ortamda en üstün ahlaki faziletleri, en güzel insani ve manevi cilveleriyle tevhidden söz etti ve cahiliye insanlarının kalbine ilahi rahmet yağmuru gibi yağdı. Kuşkusuz beşeriyet tarihinin sonuna kadar Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rahmani varlığından yararlanır ve ona borçlu olur. Zira Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere Allahü Teala o Hazreti alemlere rahmet olarak gönderdi.
Gerçekte dünyanın bilim ve düşünce alanlarında önde gelen büyük bilginler ve düşünürler, İslam peygamberinin yüce kişiliğini ve insanları yücelten harikulade etkili talimini kolay kolay göz ardı edemediği gibi o hazretin parlak hakikatini inkar edemiyor. Şimdi hep birlikte batılı ve gayrimüslim düşünürlerin Allah Resulü hakkındaki görüşlerini kısaca göz atalım.
Ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi,
ya Resulallah, ya Nebi,
ya Nebi,
ya Resulallah, ya Nebi,
ya Nebi,
ya Nebi, ya Nebi.
Alman şarkıyatçı ve İslam araştırmacısı Profesör Vanemeyer Eşmil'e göre Orta Çağ Avrupa'sının İslam dini ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında düşünceleri hakikaten tahrip edilmiş ve karalanmış bir tablodur. Profesör İsmail 1941 yılında Farsça ve Türkçe branşında doktora derecesine ve 1951 yılında da dinler tarihi branşında aynı dereceye nail oldu. İsmail bir süre Ankara İlahiyat Fakültesinde ve ayrıca Almanya ve Amerika üniversitelerinde İslami diller ve dinler tarihi derslerini tedris etti. İsmail doğunun çeşitli dillerine musallattı ve İslami kültür ve irfan ve İslam dünyasının ünlü şahsiyetleri hakkında yüzü aşkın kitap ve makale yazdı.
Profesör İsmail Muhammed Allah'ın Peygamberidir adlı eserinde şöyle yazıyor: Allah özel bir zaman ve mekanla sınırlı olmayan nurunu peygamberin aracılığıyla tüm dünyaya yansıttı. Muhammed gayb aleminden aşikar olan ve varlık alemini tecelli eden aydınlatıcı meşaledir. Profesör İsmail Hazreti Muhammed'i karalamak isteyenlere karşı çıkarak şöyle diyor: Ben batılı çevrelerin İslam dinine menfi açıdan bakmalarını büyük esefle karşılıyorum. İslam dini yüce bir konuma sahiptir ve dahi titiz bir şekilde gözetilmesi gerekir. Muhammed'i inanç milyonlarca kalbi fethetmişti. Barış, huzur ve adalet dinidir.
Profesör İsmail eserinin bir başka bölümünde İslam peygamberini takdir ederek şöyle yazıyor: Gerçekte İslam peygamberini izlemek, onun her türlü hatadan ve sapmadan arınmış olması, asla pak varlığına günah tozu konmasına müsaade etmemesi bakımından önemlidir. Muhammed her türlü nefsani içgüdüyü ve şehveti dizginleyen mükemmel bir insandır. Yaşamının her anında doğru düşünce ve akılla Allah'ın talimini uyguladı ve şeytanı yenilmez iradesi karşısında teslim aldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşünce denizine dalan ve o dönemin dinlerinin aradığından çok daha üstün bir şeyi arayan biriydi ki birden ilahi vahiy ona nazil oldu ve aldı götürdü. İslam peygamberinin özellikleri o kadar eşsiz ve emsalsizdir ki bilginler ve düşünürler o hazretin yüce konumuna saygı göstermek için onu dünyevi makamlar ve politikacılar ve yöneticilerle karşılaştırmamak gerektiği konusunda hemfikirdir.
Tahran Radyosu.
Rusların ünlü ve büyük yazarı Leo Tolstoy'da İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme karşı büyük sevgi ve saygı duyuyordu. Aslında bu ilgi ve sevgi Tolstoy'un İslam dini ve Hazreti Muhammed'in düşüncesi ve talimi üzerine yaptığı derin araştırmadan kaynaklanıyordu. Tolstoy, İslam peygamberini iktidar hırsı ve şehvet düşkünü olmakla suçlayan çevrelerin reddinde çok değerli bir eser telif etti. Tolstoy'un yazdığı bu kitabın adı Muhammed'dir. Tolstoy ayrıca İslam peygamberinin hikmetli vecizelerini devşirerek Rusça'ya çevirdi ve Muhammed'in Sözleri adıyla yayımladı.
Leo Tolstoy, Muhammed adlı kitabında çok güzel ifadeleri kullanarak İslam peygamberine karşı duyduğu sevgi ve saygıyı dile getiriyor. Tolstoy eserinde İslam peygamberinin kişiliği hakkında şöyle yazıyor: Kuşkusuz İslam peygamberi dünyanın en büyük muhlislerinden biridir. Hem de beşeri camiaya büyük hizmetler sunan bir muslihtir. Muhammed için barbar ve vahşi bir milleti çirkin adetlerin pençesinden kurtarmak ve ilerleme yollarını açmakla övünmek yeter. Oysa hiçbir sıradan insan bu denli muhteşem bir işi yaparak sonuç alması mümkün değildi. Dolayısıyla İslam peygamberi her türlü saygı ve ikramı hak eder. Tolstoy eserinde İslam öğretilerinin akılcı olduğunu belirterek şu öngörüyü paylaşıyor: İslam şeriatı akıl ve hikmetle örtüştüğünden gelecekte tüm alemi saracaktır.
İngiliz tarihçi ve düşünür Thomas Charlie de Tahkikat adlı kitabında Hz. Muhammed hakkında asla göz ardı edilemeyecek şekilde güzel ve asil sözler ediyor. Charlie Allah Resulü hakkında şöyle yazıyor: Ben Muhammed'i çok ihlaslı ve işlerinde riyakarlık ve gösteriş olmadığı için seviyorum. Bu çöl adamı bağımsız düşüncesi, saf ve sadık zatı vardır. Anlayışlı, aydın görüşlü ve nurani biriydi. Kibirli değildi ama hor da sayılmazdı. Fıtri olarak büyük insandı. Kur'an-ı Kerim Muhammed'in dilinden cari oluyor ve başkalarını etkiliyordu. Gerçi okuma yazma bilmiyor, okula gitmemiş ve öğretmen de görmemişti. Ama onlara ihtiyacı yoktu. Bilemeye ihtiyacı olmayan keskin bir kılıç gibiydi.
Carly daha sonra da İslam peygamberinin insani sıfatlarını takdir ederek o hazretin düşmanlarına hitaben şöyle diyor. Kardeşlerim, acaba siz yalancı bir insanın bir din yaparak tüm dünyaya yayabileceğini hiç gördünüz mü? Allah'a and olsun, cahil ve yalancı bir insan bir evi bile inşa edebilecek gücü yoktur. Böyle birinin 14 asır boyunca milyonlarca Müslümanın içinde yaşayabileceği bir ev inşa etmesi imkansızdır. Eğer bir yalancı bu evi inşa etmiş olsaydı, şimdiye kadar çoktan yıkılmış, yok olmuştu. Yazık, bu tür düşünceler ne kadar utanç vericidir. Bu tür düşünen insanlar ne kadar zavallı ve acizdir. Ben tarihe bakınca peygamberin tüm yaşamı ve amelleri ve seçkin sıfatlarının temeli doğruluk ve dürüstlük olduğunu görüyorum.
Batı dünyasında dinlerin üzerinde araştırma yapan ve bu alanda çağdaş dünyanın önde gelen kanaat önderlerinden biri bayan yazar Karen Armstrong'dır. İngiliz bayan düşünür Armstrong, imansızlıkla var gücümüzle mücadele etmemiz gerektiğini belirterek hayat dindarlıkla anlam kazandığını belirtiyor. Bayan Armstrong 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Amerika'da yok zaten Muhammed adlı eserini yazdı. Bu kitabı yazmaktan gayesi ise İslam'ı savunmak ve batılı Hristiyanların Salman Rushdie'nin yazdığı Şeytani Ayetler adlı kitaptan sonra karalanan ve kuşkuya kapılan zihniyetini Allah Resulü'nün nurani çehresi hakkında aydınlatmaktı.
Bayan Armstrong eseri hakkında şöyle diyor. Ben bu kitabı batılı insanların gözünde Hazreti Muhammed'in imajı sadece Salman Rushdie'nin kitabında sunulan imaj olmasından korktuğum için yazdım. Zira ben Muhammed'i beşeriyet tarihinin nadir şahsiyetlerinden biri olarak tanıdım. İslam peygamberinin yaşamı, vahiy ilkeleri ve Allah'ın beşeri toplumlara çeki düzen veren hakiki talimine göre planlanmıştır. Hazreti Muhammed cahiliyenin kökünü kurutmak için mücadele etti ve parçalanan Hicaz'ı birlik yapmayı başardı. Oysa bu durum o dönemde inanılmaz ve imkansız görünüyordu.
Bayan Armstrong'a göre İslam peygamberinin günümüz insanları için talimi, bilinç, basiret, adalet taleplik, ahlak, keramet, sevgi, barış ve insanseverliktir. Ve günümüz insanının her zamankinden daha çok bu talime ihtiyacı vardır. Bayan Armstrong'a göre günümüzde beşeri tarihin şu hassas diliminde İslam peygamberinin sevgi ve merhamet dolu imajını tanıması zarurettir. Zira bağnaz ve bencil insanlar İslam peygamberinin yaşamını tahrif ederek kendi çıkarları doğrultusunda yararlanıyor. Fransa'nın büyük düşünürleri en güzel tabirlerle Allah Resulü'nü tanıtmıştır. Fransız büyük düşünür ve filozof Voltaire eserinde şöyle yazıyor. Muhammed kuşkusuz büyük bir insandı. Fazıllığı ve erdemi ile de büyük insanlar yetiştirdi. Muhammed akılcı bir yasama adamı, güçlü bir fatih, adil bir hükümdar, takvalı bir peygamberdi ve yeryüzünde en büyük devrimi gerçekleştirdi.
Değerli dinleyiciler, batılı düşünürlerin gözünde İslam Peygamberi isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmeler ana başlıkları ile başlıyoruz.
Ana Muhalefet Partisi'nin kıyafetle ilgili kanun teklifi.
Mısır ile Yunanistan'dan Türkiye'ye uyarı.
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili taslak raporu.
Ve Türk siyasetçilerden Amerika'nın Türkiye'den çıkarılmasına vurgu.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye'de Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede erken cumhurbaşkanlığı seçimi ihtimalini açıkladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday da 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak, vaatleri hayata geçirecek. Bu olmazsa başa dönmüş olacağız. Cumhurbaşkanı için söylediğimiz açık, sen bizim cumhurbaşkanı adayımızı merak ediyorsan seçim gününü belirle, biz de 2 gün içinde adayımızı belirleriz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın daha sık toplanacağını belirterek, seçime de az kaldı, dolayısıyla topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var. Bunların topluma aktarması lazım dedi.
Öte yandan geçen hafta CHP'nin başörtüsüyle ilgili 3 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan sunuldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü kanuni güvenceye kavuşturma teklifinin ardından konuşan Tayyip Erdoğan el yükseltti. AKP Grup Başkanlığı'nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yerel yönetiminde başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen gençlik ve yerel yönetimler temalı Tam Bana Göre Festivali'nde yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na hitaben şöyle dedi. Eğer samimiysen, eğer dürüstsen, yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel, anayasa değişikliğini yapalım. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin başörtüsü teklifini baştan savma ve samimiyetsiz olarak değerlendirerek yeniden tartışma ortamı yaratmanın kimseye faydası yok dedi. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerine dinliyorsunuz.
Kuşkusuz CHP Türkiye siyasi yaşamında Türkiye'nin kuruluşunu gerçekleştiren parti olması itibariyle ciddi etkilerde bulunmuş bir partidir. Ve ana muhalefet partisi konumundadır halen resmi olarak şu anda. Fakat şu bir gerçek var ki Türkiye'nin gerçek sorunları bir yana kalmakta ve CHP'nin tutumu ise çözüm olma odaklı gerçekleşememektedir bir türlü. Şimdi yıllardır Türkiye'de ağırlıklı olarak da CHP'nin hükümet olduğu süreçlerde başörtüsü sorunu çok ciddi, redci bir yaklaşımla tamamıyla reddedilen bir pratik sergilenmiş, öyle bir durum yaşanmış. Öyle ki askerlerin aileleri anlatılıyor, yani duymuştuk. Asker ailesi asker ziyaretine gitmiş. Fakat işte annesi, bacısı başörtülü olduğu için o kadar uzun yolu gitmelerine rağmen onlar görüştürülmemişler. Ordu evine alınmamışlar. Böylesi bir çirkef diyebileceğimiz bir yaklaşım vardır, olmuştur Türkiye'de. Şimdi bunun gerçekçi, bilimsel bir yaklaşımla çözülmesi vardır. Bir yöntem de var ki bunu ille de çıkarcı, pragmatist, dönemin siyasi çıkarına alet eden, seçime endeksli bir yaklaşıma alet eden bir yaklaşım biçimi vardır. Şimdi bu açıdan sorunu izlediğimizde, analiz ettiğimizde CHP'nin bu yaklaşımı kamuoyunu tatmin eden, gerçekten Türkiye'nin temel sorununa bir çözüm, bir katkı sunan bir nitelikten uzak kalmaktadır. Yani ki biz öyle bir şey diyemiyoruz. Çünkü seçim endekli yürütülen bir çaba olduğu zaten sokaktaki insana, sıradan bir insana da sorduğunuzda hemen cevabınızı verecektir.
Sayın Mehdi Tanrıkulu'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Ukrayna krizinin dünyada enerji piyasası üzerindeki etkileri, Akdeniz'in doğal gaz rezervlerini elde etme rekabetin hızlanmasına yol açmıştır. Bu rekabetlerin en yenisinde Mısır ve Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de doğal gaz çıkarma faaliyetlerine ilişkin yapılan anlaşmaya karşı çıktılar.
Geçen hafta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ile Kahire'deki görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında anlaşmanın bölgesel istikrarı tehdit ettiğini kaydetti. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ise Trablus'taki hükümetin görev süresinin dolduğu gerekçesiyle Türkiye ile bu tür bir anlaşma imzalamaya yetkisi olmadığını söyledi. Türkiye'nin Libya'daki istikrarsızlıktan avantaj sağlamaya çalıştığı görüşünü dile getiren Dendias, Türkiye, Akdeniz bölgesini daha fazla istikrarsızlaştırmak ve bölgesel hegemonya kurmak için Libya'daki çalkantılı durumdan bir kez daha yararlanmaya çalışıyor. Tüm bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin de bu planları kamuoyu önünde kınadığını görmekten memnun oldum. Hiç kimse yasa dışı ve gayrimeşru eylemler üzerine yeni gerçekler inşa edemez. Kimse coğrafyayı görmezden gelemez. Kimse sanal bir dünya yaratamaz dedi. Dendias anlaşmanın Yunan sularını ihlal ettiğini savunarak yasa dışı olduğunu belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri yine aynı görüşleri paylaşarak, geçen yıl Aralık ayında seçimlerin düzenlenemediği gerekçesiyle Trablus hükümetinin görev süresinin dolduğunu ve artık uluslararası anlaşma imzalama yetkisinin olmadığını bildirdi. Şükri, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca Libya'da meşruiyetin gerekliliklerini sürdürmek için açık ve güçlü bir pozisyon almasının önemi üzerinde anlaştık ifadesini kullandı. Kahire ve Atina son yıllarda enerji kaynakları, terörle mücadele gibi konularda ilişkilerini güçlendirirken yeni bir deniz sınırı anlaşması imzalamıştı. Kahire'deki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmede başta yenilenebilir enerji olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmenin yolları ile Batı Asya ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.
Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan bir heyet 3 Ekim'de Libya'nın başkenti Trablus'a günübirlik resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunanistan ile Mısır arasında yapılan görüşmeler ve anlaşmalar, Türkiye ile Libya arasındaki temaslar ve enerji alanında imzalanan mutabakatlar, Akdeniz'de çıkar sahibi ülkeler arasında rekabetin ne kadar ciddi olup Ukrayna krizinin etkisiyle dünya enerji piyasasında fiyatların artışının tarafları bu rekabet için tahrik ettiği görülüyor.
Geçen hafta Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ilgili taslak raporu basına sızdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin de değerlendirildiği raporda komşuluk ilişkilerine ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinildi.
Avrupa Komisyonu'nun genişlemeye ilişkin taslak raporunda Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama sahip olmanın ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Bu bağlamda Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bölgesel istikrarın yararına olan gerilimleri azaltma çağrısında bulunuldu. Yunanistan merkezli KTMR'ne gazetesi Avrupa Birliği raporunda Ankara'nın iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesi gerektiğinin ifade edildiğini yazdı. Ayrıca raporda Mart 2021 zirvesinin sonuçları hatırlatılarak tüm üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği vurgulandı. Metinde ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin çıkmaza girdiğine işaret edildi.
Türkiye'nin 20. yüzyıl tek İslamcı Başbakanı Necmettin Erbakan'ın oğlu ve yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde kıyıya yakın adalarda son dönemdeki eylemlerine dikkat çekti ve olayın arkasında Washington'un olduğunu, Amerika'ya karşı Türkiye hükümetinin ciddi bir eylemde bulunarak ülkedeki Amerikan üslerini kapattırmasını istedi. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok sayıda İslami eğilimli üyesini kendine çeken Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara ile Atina arasında son zamanlarda ve devam eden gerilimlerle ilgili bir soruya cevap olarak, her iki ülkede NATO üyesi ve aralarındaki çatışma olasılığını çok yüksek görmüyorum. Ancak gerilim var dedi. Son aylarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin verimsiz politikaları iç ve dış arenada ülkeyi ciddi bir çıkmazla karşı karşıya bırakmış ve Ankaralı yetkililer ülkenin ekonomik krizini ve insanların geçim sorunlarını sona erdirmek için Türkiye'nin bir planı olmadığını pratikte kanıtlamıştır. Bu bağlamda Erdoğan'ın hükümetine yönelik eleştiriler de önemli ölçüde arttı.
Erdoğan hükümetinin politikalarının işlevsizliği, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ülkenin iktidar partisinden her geçen gün uzaklaşmasına neden oldu. Aslında Türkiye'de iktidar partisi üyelerinin azalması her gün gündemdedir. Aynı zamanda mevcut olumsuz durumda Erdoğan hükümetindeki bazı yolsuzluklara yol açan politikalara yönelik ifşaatlar Erdoğan hükümetinden memnun olmayanların sayısını arttırdı. Genel olarak Erdoğan hükümetine yönelik eleştirilerin eşi benzeri görülmemiş seviyede artması ve Türk medyasının eleştirileri ciddi derecede artmış durumda. Erdoğan hükümetinin politikalarını her gün sorgulayanların sayısı da artmaktadır. Bu olumsuz koşullara rağmen Ankara hükümeti ittifak yoluyla ülkede siyasi gücü elinde tutmaya devam edebilecek partileri kendine çekmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar yanına oyları etkileyecek MHP hariç hiçbir parti getiremedi. Fatih Erbakan'ın Amerika'nın Türkiye'deki askeri üslerinden çıkarmasına ilişkin son açıklamaları bağlamında Erdoğan hükümetinin iç ve dış alanlarda maceracı politikalarının ve diğer ülkelere yönelik tehditlerinin önemli bir bölümünün Ankara'nın bağımsız olma ve önemli kararlar almada bağımsızlığa sahip olmak istediğinden kaynaklandığını da unutmamalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.